Ayrım 49.
Başının üstünde en az 3 metre yükseklikte duvar gibi bir dalga yürüyordu. Okyanusun bu dev şamarı karşısında o Herkül'e benzeyen adam küçücük, dayanıksız, beyaz bir tanecik gibi kaldı. Yüreği ağzına varan saksonda ses yoktu. Kocasına bir göz attı. Biri de put kesilmiş, şaşkın bir bekleyiş içindeydi. Ama yabancı dalganın önüne atıldı ve tam ezilip parçalanacak gibi göründüğü sırada dalganın içine dalıp gözden yok oldu. Dağ gibi su kütlesi gök gürültüsünü andıran bir sesle kumsalın üzerine yıkıldı. Ama ileride sarışın bir baş belirdi. Sonra bir kol, ardından da bir omuz çıktı suda. Ancak birkaç kulaç atabilmişti ki yeni bir dalganın içine dalmak zorunda kaldı. Denize, sabırsız dalgalara karşı gerçek bir savaştı bu. Suya her dalışında saksonun soluğunu tutup yumruklarını sıkıyordu. Arada bir onun sudan çıktığını görmüyor, biraz sonra çok uzaklarda fark ediyordu başını. Sular onu bir saman çöpü gibi açıklara atıyordu. Çoğu kez ha yenildi ha yenilecek, deniz onu kumsala atacak diye bekledi. Ama yarım saat geçtikten sonra tehlikeli bölgeyi aşmış, büyük kulaçlar atarak yüzmeye başlamıştı. Artık dalmıyordu, dalgaların tepesinde görünüp görünüp yok oluyordu. Çok geçmeden zaman zaman ortaya çıkan bir nokta olup çıkmıştı. Sonra o noktada yok oldu. Saksonla Billy bakıştılar. Sakson yüzücünün bu hünerine hayran kalmıştı. Billy'nin gözlerinin mavisi daha koyulaşmış gibiydi. Yüzücü diye buna derler işte diye haykırdı. Ve böyle bir şeyi başarmak için yürek gerekli, yürek. Bana bak Sakson, ben ancak havuzlarda veya koyda yüzmesini bilirdim. Şimdi okyanusta yüzmeyi öğreneceğim. Onun yaptığını ben de yapabilsem öylesine övünürüm ki yanıma yaklaşamazsın. Bütün iştenliğimle söylüyorum Sakson. Böyle bir işi başarmayı 1000 tane çiftliğin sahibi olmaya yeğlerim. Ben de balık gibi yüzebilirim ha. Bir pazar günü Narrowcouch mendireğinden Session havzasına dek yüzdüm. Birkaç mil demektir bu. Ama yüzmede bu adamla karşılaştırılabilecek kimseyi görmüş değilim şimdiye dek. Onu bekleyeceğim. O geri dönmeden adım atmam bu kumsalda. Düşün bir kez. Düşün ki bu dalgalı denizde tek başına yüzüyordur şu anda. Yaman sinirleri var bu adamın. Saksonla Billy bir saat çocuklar gibi eğlendiler kumsalda. Yalın ayak koştular. Yosundan kırbaçlarla birbirlerini kovaladılar. Ancak ayakkabılarını giyerlerken gördüler kıyıya yaklaşan adamın başını. Billy onu karşılamak için dalgaların eriştiği çizgiye dek ilerledi. Yabancı sudan çıkarken denize atladığı zamanki gibi bembeyaz değildi. Dalgaların vuruşları altında derisi kızarmıştı. Billy candan yürekten hayranlıkla "Harikasınız," dedi. "Bunu size söylemek istiyordum." Genç adam hafifçe eğilerek teşekkür etti. "Bugün dalgalar biraz sertti," diye karşılık verdi. Bu yaman adamın kimliği hakkında bilgi edinmek için "Hiç adını duymadığım bir boksör olmayasınız sakın," dedi. Delikanlı gülerek başını salladı. Billy onun üniversite futbol takımının kaptanı, evli ve çocuk babası ve de birçok kitabın yazarı olduğunu nereden bilebilirdi? Genç yüzücü takıma girmek isteyen acemileri tartmaya alışkın bir bakışla baştan ayağa süzdü Billy. "Sizin vücudunuz da hiç kimseninkinden geri kalmaz," diye düşüncesini söyledi. "Sanırım renklere alışık olduğunuzu düşünürsem yanılma." Billy olumlu bir işaret yaptı. "Adım Roberts." Yüzücü kaşlarını çatıp belleğini zorladı. Billy ekledi. "Billy, Billy Roberts." "Ya, büyük Billy Roberts olmayasınız sakın." "Öyle ya, elbette. Depremden önce makinistler pavyonunda dövüşmenizi izlemiştim. Bir hazırlık maçıydı, anımsıyorum. İki elinizle kullanmasını biliyorsunuz. Hareketleriniz biraz yavaş ama korkunç yumruklarınız var. Evet, anımsıyorum. Biraz ağırdınız o akşam ama yine de yendiniz rakibinizi. Benim adım Hazard, Jim Hazard." Islak elini Billy'e uzattı. "O halde siz 2 yıl önce futbol takımının kaptanısınız. Adınızı gazetelerde okumuştum. İyi anımsıyor muyum?" Dostça'ya sıkıştılar. Billy karısını tanıştırdı. Saxon bu iki devin yanında kendini küçük hissediyordu ama onların ırkından olduğu için de övünüyordu. İki gencin konuşmalarını dinlemekle yetindi. Hazard şöyle diyordu. "Her gün yarım saatçik sizinle küçük bir boks karşılaşması yapmayı çok isterdim. Sizden öğreneceğim bir sürü şey var. Buralarda mı kalacaksınız?" "Hayır, kıyıdan güneye doğru iniyorum. Toprak arıyoruz. Bununla birlikte size birkaç ders verebilirim belki ama sizin de bana öğretebileceğiniz bir şey vardır. Yüzmek. Ne zaman isterseniz. Sizinle ders değiş tokuşu yapmak bana tat verir. Neden bir süre Karmel'de kalmıyorsunuz? Saxon'a dönüp sözlerini ekledi. Hiç de kötü bir yer değil. Saxon acı baklaların kıyısına bırakmış oldukları yüklerini gösterdi. Yersiz yurtsuz dolaşıyor, beylik toprakları arıyoruz. Burası pek güzel bir yer ama... Hazar güldü. Eğer aradığınız topraklar surun ötesindeyse bekleyebilir. Neyse, hemen koşup giyinmem gerek. Buradan yine geçerseniz beni görmeye gelin. Kime sorarsanız söylerler nerede olduğumu. Hoşça kalın, yine görüşürüz. Ve geldiği gibi gitti, kumullarda koşarak. Biri hayran gözlerle ardından baktı. Kumsala sırtlarını dönüp küçük köye gittiler. Dükkanlardan et, sebze ve yarım düzine yumurta aldılar. Saxon bir vitrinde sergilenmiş inci küpelerin büyülenmiş gibi seyrine daldı. Billy onu zor ayırdı vitrinin önünde. Bu kabuklardan çok var kıyıda. Ben sana istediğince bulurum dedi. Sular alçalınca ortaya çıkarlar. Bunlara deniz kulağı derler. Güneye yöneldiler. Her yerde çamlar arasında şirin ve özgün sanatçı konutları görülüyordu. Yolun Karmel ırmağına indiği yerde karşılarına dikilen gösterişli yapıyı hiç beklemiyorlardı. Saxon alçak sesle, ''Bunun ne olduğunu biliyorum.'' dedi. Burada eskiden bir İspanyol misyonu vardı. Adı Karmel misyonuydu. Meksika'dan gelen İspanyollar ilk önce misyoner yapıları dikerler, Kızılderililere Hristiyan yapmakla işe başlarlarmış. Billy kendini beğenmiş bir tavırla. ''Ta ki İspanyolları da Kızılderilileri de pılı pırtılarıyla birlikte kovduk. Ne olursa olsun yine de görkemli bir yapı.'' Saxon tuğladan yapılı büyük, yıkık yapıya bakarak düşlere daldı. Eskiden binlerce inanmışı barındıran yıkıntılar ortasında kilise sessiz ve hareketsiz duruyordu. Kıtıklı kilden kerpiç ve tebeşir taşı kullanarak yapılmıştı. Denize karşı alçak tepelerle korunmuştu. İnsanlarla ve içinde yaşadıkları evlerle bağlantısı yoktu. Oranın havası Saxon'la biniye ağır geliyordu. Yavaşça yürüyorlar, seslerini alçaltarak konuşuyorlardı. Açık duran büyük giriş kapısından ürkek adımlarla çekine çekine girdiler. İçeride ne papaz vardı ne tapınan kimse. Bununla birlikte bazı izlere bakılırsa kiliseye gelen oluyordu. Ancak bu kiliseye bağlı olan Katolikler pek kalabalık olmasa gerekti. Çünkü çok az oturacak sıra vardı. Büyük depremde çatlamış olan çan kulesine çıktılar. Elle yontulmuş kalasları gördüler. Galeride seslerin daha berrak çıktığını fark eden Saxon, kendi cesaretinden kendisi de korkarak usulca bir ilahi tutturdu. Ses bakımından öyle güzel sonuç aldı ki korkuluğa yaslandı, yavaş yavaş sesini bıraktı, son perdeye dek çıktı. Ey İsa, ruhumun sevgilisi! Sana doğru uçmak ister kalbim. Azgın ummanlara karşı koru beni. Ben ki zayıf bir alevim. Söndürme ateşimi. Barınak ol, liman ol bana. Ölüm saati çalınca ruhum sana teslim olsun, şad olsun. Billy sırtını duvara dayamış sevgi dolu gözlerle Saxon'a bakıyordu. İlahi bitince ancak duyulabilen bir sesle mırıldandı. Düpedüz harikaydın. Kendi yüzünü görmeni isterdim ilahi söylerken. Yüzün de sesin gibi güzeldi. Tuhaf değil mi? Ben dini ancak seni düşündüğüm zaman düşünüyorum. Söğütlerle dolu geniş bir çukur içinde kamp kurdular, yemeklerini pişirdiler. Öğleden sonrasını ırmak ağzının kuzeyinde denize uzanan alçak kayalıkların tepesinde geçirdiler. Orada böylesine çok kalmayı tasarlamış değillerdi ama kayalara çarpıp toz olan iri dalgalara deniz atı dünyasının renk cümbüşüne doyum olmuyordu. Kayaların dibinde çağnozlar, midyeler, deniz yıldızları, deniz ısırganları kaynaşıyordu. Kayalar arasındaki bir su birikintisinde küçük bir deniz şeytanı buldular. Önüne attıkları minicik çağnozları bir ağ içinde nasıl sarıp sarmaladığını izlerken ürperdiler. Sular alçaldıkça 10-15 santim uzunluğunda sakallı, bıyıklı dev midyeleri toplayıp yedek yapıyorlardı. Billy deniz kulağı arıyor bulamıyordu. Saxon yüzüstü kayağın üzerine yattı. Ayna gibi bir su birikintisini çalkalayıp dibinden avuç dolusu parlak, rengarenk küçük taşlar, sedefler çıkardı. Biri geldi, karısının yanına uzandı. Hem güneşlendi hem de Meltem'de serinledi. Güneş ufukta koyu lacivert bir okyanusa dalıp kaybolunca Saxon elini biliye uzattı. Derin bir doygunluk ve mutlulukla içini çekti. Hiç böylesine güzel bir gün yaşamadığını düşünüyor, bütün eski düşlerinin gerçekleştiğini sanıyordu. Oysa en renkli düşlerinde bile dünyada böylesine güzelliklerin bulunabileceğini aklından geçirmiş değildi. Billy sevgiyle sıktı karısının elini. Gitmek için ayağa kalktılar. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Doğrusu ben de bilmiyorum. Bunun gibi bir gün yaşamak Auckland'de 10.000 gün geçirmeye bedeldir diye düşünüyordum belki de." 7. Güneş doğarken Carmel ırmağıyla vadisini geride bıraktılar. Dağlarla deniz arasında bulunan tepelerden güneye doğru yürüdüler. Yol baştan başa çukurlar, yarıklarla kaplıydı. O yoldan hiç gelen geçen bulunmadığı belliydi. İleride büsbütün berbatlaşacak dedi Billy. Ancak atların geçebileceği patikalar var. Fazla ağaçlık görmüyorum burada. Toprak da pek öyle iyi değil. Otlak olarak kullanıyorlar. Ekim yok. Tepeler yeşil otlarla örtülüydü. Yalnız boğazlar ağaçlıktı. Uzaktaki dağlar cılız meşelerle kaplı görünüyordu. Bir koyot, dipnot koyot, Güney Amerika'da yaşayan kurtla çakal arası bir vahşi hayvan, Azteklerinden. Kayboldu çalılar arasında. Biraz sonra iri bir yaban kedisi çıktı karşılarına. Kötü niyetli bakışlarını ayırmadı yabancılarda. Onu kaçırmak için Billy bir sertleşmiş toprak külçesini kulağının dibinde şarapnel gibi patlatmak zorunda kaldı ve tabancası olmadığını hayıflandı. Epey zamandır Saxon susuzluktan yakınıyordu. Yolun küçücük bir dere boyundan geçerken hemen hemen denizin düzeyine indiği bir noktada Billy Saxon'u dinlenmeye bırakıp bir kaynak aramaya çıktı. Çünkü yamaçtaki dere yatağı sızıntılardan nemlenmişti. Birkaç dakika sonra karısına seslendi. "Hey, bana bak. Biraz insene buraya. Bunu görmen gerek. Ağzın açık kalacak." Saxon yeri ancak belli olan dimdik patikadan ağaçlar arasından inmeye başladı. Yarı yolda dere boyunun son bulduğu yerde belirli yükseklikte iri taşlarla tutturulmuş bir dikenli tel gerilmişti. Küçük kumsalı ilk kez oradan gördü. Üç yanı sarp kayalarla çevrilmiş, sık yeşillikler altında kaybolmuştu. Bu nedenle onun varlığı ancak denizden bakınca belli oluyordu. Bu kumsal, kayalık, dar bir koyun girişini oluşturuyordu. Uzunluğu çeyrek mildi. Kavisin içinde dalgalar kabarıp kükrüyor, sonra yatışıyor, düzenli aralarla kumlara serilip yok oluyordu. Küçük koyun girişinde tek başına dikilmiş ayrı ayrı kayalar dalgaları karşılıyor, onların hızını kesiyordu. Dalgaların serpintisi ta yükseklere fırlıyordu havada. Deniz çekilirken kayaları örten simsiyah midyeler ortaya çıkıyordu. Tepelerde ıslak, kızılımsı derili iri foklar sere serpe güneşleniyor, ara sıra böğürüyordu. Başları üstünde bir sürü deniz kuşu ciyak ciyak öterek dolanıp duruyordu. Dikenli telin altından 3,5 metrelik bir inişi kayarak varılıyordu kumsala. Saxon kendini kıçüstü ince kumun üzerinde buldu. Biri coşmuş yerinde duramıyordu. "Harika, harika!" diye bağırıyordu. "Bulunmaz bir kamp yeri. Şurada ağaçlar arasında yaşamında görmediğin küçük sevimli bir pınar kaynıyor. Şu yakacak oduna bak, çıra gibi tutuşur bu. Bak şuraya bak." Çevresine baktı, denize baktı. Gözleri öylesine çok şey görüyordu ki gördüklerini dile getirmekte sözcükler yetersiz kalıyordu. "Geri kalan her şeye bak işte. Tam yaşanacak yer. İleride midyeleri görüyor musun? Sanırım ki balık da avlayabiliriz. Burada birkaç gün kalsak ha, ne dersin? Nasılsa tatildeyiz. Hem ben Carmel'e döner, oltalar, iğneler getirebilirim." Kocasının yüzündeki sevinci görünce Saxon kentlere karşı verdiği savaşı kazandığını anladı. Billy coşku ve tutkuyla sürdürüyordu konuşmasını. "Burası rüzgara karşı siperli. En hafif bir esinti bile yok. Nedenli de vahşi yer. Sanki insanlardan, kentlerden binlerce fersah uzaktayız gibi." Tepeleri aşarken soğuk ve sert buldukları deniz esintisi koydan içeri giremiyordu. Kumsal ılıktı. Ağaçların kokuları sinmişti havaya. Sağda solda çalılıklar arasında körpe meşeler ve saksonun adlarını bilmediği daha başka ağaççıklar bitiyordu. Şimdi o da birinin coşkunluğunu paylaşıyordu. El ele tutuşup çevreyi taramaya çıktılar.